Ayrım 39. Sayfa 300. İ. Gayri insanilik. Kavram insani olmama, insanla ilgisiz anlamına gelir. Bu, divan edebiyatının suçlanışı için kullanılış nedenini açıklamaya yetmez. Özellikle insani kavramı üzerinde daha geniş bilgilere ihtiyaç vardır. Sayfa 301. İnsani bir felsefe deyimi olarak düşünülebilir. Bu şekliyle onu beşeri kavramı açıklar. Zahir Sıtkı Güvemli, Nidim'in Boccaccio'nun beşeriliğini temsil ettiğini söylerken, dipnot 1, burada kullanılabilecek şu açıklamaları da yapar. Nidim'in bu tarzı telakkisi kendisinden evvelkilere ve zamanındakilere hakim olan hususi bir mistizmaya mukabil açıklığı, dinin ve Allah'ın hakimiyetine mukabil dünyayı, maddeyi, re'eli ve eti sanata getiriyor. Dipnot 2. Dipnot 1. Zahir Sıtkı Güvemli, Nidim'in sanatı hakkında. Yeni Birlik Dergisi, Mart 1939. N5, S2. Dipnot 2. AG, S2. Burada beşerilik, Allah'ın hakimiyetine mukabil dünya, madde, re'el ve et şeklinde açıklığa kavuşturuluyor. Hümanizmin ortaya çıktığı asırlarda batılı bilginler, Hristiyanlığa rağmen bir kültürün doğması için çalışmışlardır. Ansiklopedide, hümanizmin, Auguste Comte'un kurmaya denediği insanlık dili, dini anlamına da geldiği ifade edilmektedir. Dipnot 3. Meydan Larousse, Hümanizm maddesi. Güvemli'nin yazısı şöyle devam eder. Bu bakımdan şairimiz, uhrevi bir hava içinde bunalan tasavvuf mukallidi kopyacılar karşısında yaşayan bir kıymet olarak bulunmaktadır. İşte ilk defa 18. asırdaki edebiyatımız, Nedim'le göklerden ve hayali kıymetlerden kurtulmuş, maddeye ve dünyaya ait kıymetlere açılmıştır. Dipnot 4. Zahir Sıtkı Güvemli, Nedim'in sanatı hakkında. Yeni Birlik Dergisi, Mart 1939. N5, S2. Divan edebiyatı dünyası uhrevi, göklere ait ve hayali bulunurken, beşeri olmamanın ne demeye geldiği açığa çıkmaktadır. Beşeri dünya, insanın da içinde yer aldığı maddi çevredir. Divan edebiyatının dünyası ise maddeye aşkındır. Güvemli, bu maddeye aşkın dünyayı eleştiri yerine, Nedim'in bu dünyayı bir kenara iterek maddi çevreyi verişini övgüyle gündeme getiriyor. Nedim'in çizdiği sanat dünyasının gerçekten Güvemli'nin söylediği gibi dünyevi, reel, maddi, etle ilgili olup olmadığı başka bir konudur. Ama divan edebiyatının çizdiği dünya yaklaşık olarak onun tanımladığı gibidir. Din ve Allah'ın hakimiyeti söz konusudur. Allah'ın hakimiyeti düşüncesi felsefedeki beşerilikle yan yana konulunca birbirine ters iki kavramla karşı karşıya kalınır. Batı kültürü beşeri bir yapı arz eder. Hümanizm bu felsefi tavrın özel olarak adlandırılmış biçimidir. Hümanizm Allah hakimiyeti düşüncesinin karşıtı olarak alınırsa insanilik ve gayri insanilik daha net hale gelir. Sayfa 302. Gayri insanilik insan dışı bir güce dayanır. Divan edebiyatında Allah'ın hakimiyeti insanın Rab olarak Allah'ı kabul etmesi durumunda insanın Allah'ın gücüne dayanması, eksik kaldığı, yetişemediği yerlerde onun yetişmesi gibi insanı Allah'ın koruması, gözetmesi, onun daha güvenli bir hayatı yaşaması gibi bir yaklaşım olacaktır. Batı kültürü ise insan dışının karşısına insanı çıkarıyor. Divan edebiyatı bu bağlamda gayri insanidir. Nurullah Ataç'ın onun büyük insani bir kıymeti yoktur, dipnot 5 ifadesindeki insani kıymet sözü tersinden insani olmayan bir kıymetin varlığına işarettir. Dipnot 5. Niyazi Acun, Nurullah Ataç diyor ki, Resimli Ay Dergisi, Nisan 1930, N4, S6. Allahsız bir dünyayı özleyen, edebiyatta da aynı dünyayı arayacağı için Ataç, söz konusu konuşmasında Fuzuli'nin, Naili'nin büyük sanatçı olduğunu belirtmesine rağmen, aynı dönemi hedef alarak bizim dün bir edebiyatımız yoktu der. Dipnot 6. AG, S6. Kendi sanat telakisine uygun olmadığı için bu sonuca varır ama onları büyük sanatçı kabul etmesinden sonra böyle demesi bir tezattır. Bunda ilahi kıymet ile insani kıymet tercihinin bir katkısı olmalıdır. Ataç, çevresinde yer alan herhangi bir insanı değil, minyatürlerde olduğu gibi kendi deyimiyle yontulmuş, trajide insanlar görmek istiyor da olabilir. Dipnot 7. Nurullah Ataç, Bir Mektup, İnsan Dergisi, Haziran 1939, N3, S372. Sayfa 303. Olaya sanatın çerçevesinden bakanlarda asıl gayri insaniliğin yakalandığı yer bu yontulmuş, trajide varlıklardır. Yakup Kadri bu suçlamasının hemen arkasından şu açıklamayı yapıyor. Burada ruh, insanın ruhu muayyen bir takım söz, mecaz ve istiare kalıpları içinde hapsolmuş ve pek azı dışarıya sızmak imkanını bulabilmiştir. Onun içindir ki hayatın bin bir çeşit tecellileri karşısında daima tek motifli bir yeknesak musikinin borusuyla konuşur. Dipnot 8. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı, Kadro Dergisi, Ekim 1932, N10, S27. Onun üstünde durduğu gerekçe, bu edebiyatın sanatçıyı bağlayan, tek tür bir sanat çalışmasına katılmaya zorlayan yanıdır. Yazının devamında ortaya çıkan acem minyatürü cinsinden bir sanatın, hayatın bin bir çeşit tecellilerini karşılamakta yetersiz kalacağı vurgulanıyor. Bu edebiyat için var olduğu söylenen darlık suçlamasının da gündeme getirildiği bu gerekçede onun insanı anlatmada yetersiz kaldığı belirtiliyor. Vasfi Mahir'in yaklaşımı ise bu konuda onun eski Yunan ve Latin edebiyatları gibi büyük bir insanlık destanı, koca bir medeniyet eseri olduğu biçimindedir. Dipnot 9. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936, N61, S200. Divan Edebiyatı ona göre insanı Batı Edebiyatları ölçüsünde işlemiştir. Yakup Kadri bir romancıdır. Edebiyata, özellikle de bir anlatıma bakarken romancı oluşunu unutmaz. Vasfi Mahir, Batı Edebiyatı ile bu edebiyat arasında anlatım biçimi bakımından önemli bir farkın varlığına dikkatimizi çekerken, birinin yayıcı, diğerinin toplayıcı, birinin gördüğünü, diğerinin sezdiğini, birinin bir cümle ile anlattığını, diğerinin bir hece ile duyurduğunu söyler. Dipnot 10. AG S200. Buna Garb'ın tiyatroları ile Şark'ın gazelleri örnek gösterilir. Tanpınar'da bu gazeller için bizim romanımız ifadesini kullanır. Yakup Kadri, Garb'ın dağıtan, gösteren ifade biçiminin bir yansıması olan roman türünde yeteneğini kullandığı için bakış açısından da bunun izleri vardır. Sayfa 304. Vasfi Mahir olaya roman türünün penceresinden değil, kendi ifade özelliklerine göre yaklaştığı için insanlık destanı nitelemesini kullanır. Yakup Kadri'nin minyatüre yaklaşmasıyla gayri insani özellikler gösterdiği biçimindeki değerlendirmesine karşılık yine aynı özelliklerden yola çıkan Vasfi Mahir onu insanlık destanı olarak takdim eder. Bu suçlama ile suniliği bir arada düşününce gayri insanilik bir gayri tabiilik olarak ortaya çıkıyor. Yakup Kadri'nin hayatın bin bir çeşit tecellileri karşısında tek motifli bir yeknesak musiki gibi bulduğu divan edebiyatı dünyası, diğer varlıklarda uygulanan yapmacıklık ve tabiattan uzaklaşmayı, insan konusunda da aynen kullanarak tabii olmayan bir insan modeline ulaşmaktadır. Bir halk edebiyatında hayat aynen ifade edilirken, divan edebiyatında değiştirilmekte, trajide hale getirilmektedir. Namdar Rahmi Karatay, divan edebiyatı eserlerini kastederek, onlarda daha ziyade şark minyatürlerindeki resimler gibi suni renkler, şekiller ve uydurma perspektifler olduğu halde, berikilerde doğrudan doğruya hayatın ifadesi olan bir canlılık vardır, diyor. Dipnot 11. Namdar Rahmi Karatay, Halk Sanatı ve Edebiyatına Dair Düşünceler, Konya Dergisi, Haziran 1936, N1, S59. Hayatın doğrudan ifadesi belirlemesi, bu edebiyatın suni bulunan yanının tam karşıtıdır. Gayri insaniyelik suçlamasında tabiat gibi insan da tabiattan kopuk kabul edilmektedir. İnsan kavramının içinde yer alabilecek önemli bir divan edebiyatı kişisi sevgilidir. Hasan Ali'nin divan edebiyatı şairleri hep aynı vasıfta bir güzeli sevmişlerdir sözü, insanın asıl tabiatını bozmayı ifade ediyor. Dipnot 12. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-153. O zaman elde edilen modelin niteliği değil, tabiattaki ilk şeklinden uzaklaştırılması, bozulması, uydurma oluşu öne çıkar. Buradaki aynı vasıftaki sevgili sözü ise bu tabii olandan uzaklaşmayı değil, hedeflenerek ulaşılan sonucu ifade eder. Sayfa 305. Bu sevgili boyu normalden uzun, beli mümkün olamayacak kadar ince, ağzı neredeyse yok, saçları yerlere kadar uzanıyor olarak düşünülür. Kafadaki karşı cins modeline göre bu imkansız olacağı için burada insan yok denebilir. Divan edebiyatında ise bir mistizm, bir tasavvuf, bir tarikat kültürü vardır. Sanatçının kafasında da o model vardır. Genç yaşta Hüsnü Aşk'ı yazan Şeyh Galip, kafasındaki bu model çerçevesinde büyük bir eser ortaya çıkarmıştır. Hüsn bir insan değildir ama ötesi vardır. İlahi aşka ulaşmaya çalışan aşk, bir takım temsili varlıklarla dolu bir çevrede, yine temsili bir dille sevgiliye ulaşmaktadır. Bu Allah'tır. Öyleyse bu suçlama, bu sonucu gizlemeyi amaçlıyor sayılabilir. Ölçü yalnızca insan değil, insanı aşan dünyayı da içine alan bir çevredir. Burada sanıldığından da çok geniş bir coğrafya ve varlıklar manzumesi vardır. Edebiyat, bütün bir çevreyi ve varlıkları verir. Onun için bunların hepsi bir malzemedir. Divan edebiyatı, kendi kültür dünyasının varlıklarını, başka bir edebiyat da kendi kültür dünyasının varlıklarını kullanacaktır. Yani divan edebiyatının gündeme getirdiği insan dışı varlıklar, onun kültür dünyasına işaret ederler. Bir başkasının onu gayri insani bulması ise bir kültür farkının göstergesidir. Olaya kendi içinden bakınca gayri insani belirlemesi yetmez. O varlıklar neyse onları söylemek, ne olmadığı ile değil ne olduğu ile tanımlamak gerekir. Gayri insani nitelemesi divan edebiyatının bir yanına işaret ediyor ama asıl söylenmesi gerekeni de gölgeliyor. Bu suçlamayı yapanlar kendi dünyalarına göre bir çevre aradıkları için bulamıyor, sonuçta da yokluğu ile niteliyorlar. Kaldı ki divan şairleri kullandıkları malzemeleri kendi varoluşları içinde gündeme getirmediklerinden, varmak istedikleri sonucu yakalayabilmek için yalnızca bu malzemelere tutunmak durumunda kalmamak gerekir. Asıl onların dünyalarına inmeli, özlem, tutku ve sevgilerini yakalamalıdır. Sayfa 306. Hasan Ali divan edebiyatının beşeri kıymeti başlığı altında şu değerlendirmeyi yapıyor. Milli kültüre yararı dokunmayan divan edebiyatı, beşeri kıymet itibariyle de çekilen emeğe uygun bir değer taşımıyor. İnsanı görüş ve gösterişte, beşer tabiatını canlı bir noktasından yakalayıp anlatacağına, dış tasvirleri ve kelime oyuncakları yaparak teferruatla uğraşmıştır. Eski Yunan edebiyatının bugün bile yaşayan ve bilhassa 15. asırdan sonra bütün medeni milletler edebiyatına örnek olan eserlerdeki ölmeyen taraf, türlü çağlar ve devirler üstünde insanlığın değişmeyen ruhi zaaf ve kuvvetlerini sevgide, ölçte, kıskançlıkta, işte ve kahramanlıkta gösterebilmiş olmasıdır. Hasan Ali beşeriliği böyle açıkladıktan sonra divan edebiyatını bu bilgiler ışığında şöyle görüyor. Divan edebiyatında bu cihet pek zayıftır. Kendi milletinin olmayan, 20-25'i geçmeyen sayılı mevzular içerisine kapanıp kalması ve yaratıcı kudretini ancak bu mevzuların tebliğ ve ifadesinde gösterebilmesi, böyle beşeri bir kıymet olmaktan divan edebiyatını tamamıyla mahrum etmiştir. Dipnot 13. AGS 151. Beşeriliğin kaynağı ve ölçüsü konusunda Hasan Ali oldukça açıktır. Eski Yunan edebiyatı ve onun açılımı durumundaki son çağlar, Batı edebiyatının biçimlendirdiği beşerilik ona göre insanlığın değişmeyen ruhi zaaf ve kuvvetlerini içine alır. Bu ruhi zaaf ve kuvvetler onun açıklamalarına bakılırsa daha çok tiyatro sanatında boy vermektedir. Batı edebiyatının tiyatrodaki anlatım tekniği ile divan edebiyatının bel kemiğini oluşturan anlatım tekniği, böyle bir birlikteliği sağlayamayacak kadar farklıdır. Aynı duygunun ifadesi Fuzuli'de bir gazel, Shakespeare'de bir kitap olur. Dipnot 14. Vasfi Mahir Kocatürk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi 15 Ocak 1936. N61 S-200. Sayfa 307. Yakup Kadri'nin roman penceresinden bakması sonucu ortaya çıkan yanlış yaklaşım, burada da tiyatro sanatı açısından bakış sonucu ortaya çıkar. Tiyatroda sürekli açımlanan duygular olaylar içinde örneklenir. Şiirde ise aynı duygu, açımlanma bir yana daha da bir üstüne katlanır, teksif edilir. Bu üst üste katlamayı Vasfi Mahir, Türk edebiyatının estetik görüşü olarak ele alır. Dedelerimiz, özü çerçöpten ayırmak, şiiri teksif etmek kaidesini estetiklerinin ruhu yapmışlardır. Dipnot 15, AGS 201. Hasan Ali'nin sözünü ettiği beşeriliğin divan edebiyatında yokluğu eleştirisi bu teksif edilmiş duyguların kavranamayışından kaynaklanabilir. Divan edebiyatındaki ruh dünyasının batı kültürüne göre çok daha geniş olduğu bir gerçektir. İnsanın zaten bir yaşama biçimi olarak da benimsediği tasavvuf hep bu ruhi dünya ile ilgilidir. Ancak ruhi zaaf ve kuvvetlerin batı kültüründekilerle aynı olmamasından ötürü tasavvuf dünyasının dışında gelişen çevrelerce anlaşılamamış olması mümkündür. Hasan Ali'nin sözünü ettiği hiç değişmeyen ruhi zaaflar ve kuvvetler ifadesi de divan edebiyatının gayri insani sayılışının bir başka yanını açığa vuruyor. Divan edebiyatının kaynakları ve dünyası verilirken, Kur'an'ın önerdiği bir insan ve toplumun oluşmasının hedef alındığı belirtilmişti. Bu hedef, divan edebiyatında da yaklaşık olarak benimsenmiştir. İnsandaki ruhi zaaflar ve kuvvetler de genel anlamdaki biçimleriyle değil, hedefler doğrultusunda değişmeye uğramıştır. Söz gelimi bir mecnun tipindeki sevme gücünün nasıl bir işlemden geçtiği ve sonuçta nasıl bir nitelik kazandığı bilinmektedir. Fuzuli'nin Mesnevisinde uzun uzun açıkladığı bu değişmeyi bir gazelinde açılmış şekliyle vermez. Ama şu ünlü mısrağı kendi ruh dünyasındaki sevme gücünü Mecnun'daki oluşumdan daha öte ortaya koyar. Aşık-ı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Sayfa 308. Fuzuli'deki aşk duygusunu beşeri bulmamak, insan tabiatında işlenmemiş haldeki aşkı ölçü olarak almaktan ileri gelir. Gerçi insana değil, Allah'a yönelen sevme duygusu kavramını da beşeri olmayan aşk olarak anlatmak mümkündür. Ama neye yönelirse yönelsin, aşk insanın ruh dünyasında olup bitmektedir. Bu yüzden beşeridir, insanidir. Divan edebiyatı sanatçıları insanda bir cevher halinde bulunan ruhi zaaf ve kuvvetleri aynen korumak, kullanmak durumunda olmamışlardır. İslam kültürünün bir sanatçısı olmalarının kendilerine verdiği sorumluluk çerçevesinde onları terbiye etmişler, işlemişler, tıraşlamışlar, sıradan tipleri ideal tipler haline getirmişlerdir. Onlar ham insanı değil, ideal insanı örnekleştirmişlerdir. Gayri insani bulma, bu misyonun kabul edilmemesinin bir sonucu olmalıdır.